Ayrım 3, Kuzgunlar ve Leşler, 3. cilt, Erol Toy, sayfa 32. Sevdiği şehzadesi Cihangir'i sağ yanına aldı. Atının üstünde dimdik duruşu, ak sakallarının altındaki solgun yüzünü gizliyordu. Gülümsemesi sakalların üstünde al al oynaşınca, yolun iki yanına dizilen İstanbul insanı, danişmentleri yönetiminde alkış tutuyor, onların söylediklerini yineliyorlardı. Aleyke, avnullahi ta'ala! Ayasofya ve Sahn-ı Saman medreselerinin danişmentlerini yönettiği kalabalıkları aşar aşmaz Arapçanın yerini Türkçe alıverdi. Ve ağızlar aynı tümceyi bu kez bildik sözcüklerle yineledi. Tanrı yardımcın olsun. Denizi aştı, ortağa varır varmaz hazır bekleyen orduyu Hümayun'a arş dedi yürüttü sultan. Aralıksız yürüyüş. Maltepe, Tekfur Çayırı, Gekboze üstünden iki gün sürüp Değirmen Dere'de iki günlük dinlenmeye dönüştü. Buradan davrandılar. Çınarlı, İzmit, Kazıklı, Yaylacık, Dikili, İznik, Yanburcu konaklarında birer gecelik molalarla Yenişehir düzlüğünde ordugah kuruldu. Yol yorgunluğunun giderilmesine değin kalınacağı derin bir soluk gibi dolandı askerin arasında. Yürüyüşe ara vermenin rahatlığındaki asker karşılarında dalgalanan ak gök, kızıl sarı bayrakların püfürtüsünde irkildi. Tez'den dolanan haber Kütahya valisi Şehzade Bayezid'in babasını karşılamaya geldiğini bildirdi. Asker geleni geldiğince karşılamaya hazırlandı. Yüzler tozdan, giysiler kirden arındı. Ağalar beyler, beyler beyler, paşalar ve vezirler at binip sancak açtılar. Ortanca şehzadelerine hoş geldine koştular. İlken bağlılıklarını bildirip el öptüler, sonra konuklarını yanlarına alıp el öptürmeye koşturdular. Şehzade varıp babasının eteğine kapandı. Bunca yolu İvecen gelmesinin ödülünü de hemen aldı. Sultan oğlunu İstanbul'u korumakla görevlendirip kendine vekil sayarak Edirne'ye atadı. Şehzade bir gün dinlenerek Karesi üstünden karşıya geçmeye davrandı. Ordu şehzadesini uğurlayıp dinlencesine çekildi. Bir günlük daha moladan sonra mehter vurdu, asker yola koyuldu. Akbıyık, Ermeni pazarı, Zincirli Kuyu, Bozüyük, Çukurhisar üstünden Eskişehir Ovası'na ulaştı. Seferket hüdası, nişancı ve hazinedar ağaların gözetiminde ova menzilinde yığılan savaş salmasını deftere geçirdi. Mekkarelere yükledi. Yeniçeri ağası Topçeker camusların Aksaray menzilinde bekletilmesi için Gülek ötesine ulaklar saldı. Her menzilde yeni bir derenin suyuyla beslene beslene büyüyen ordu, Sakarya örneği Eskişehir'in Porsu'nu yüklenerek Akviran'dan Konya Ovası'na sarktı. Seyit Gazi, Kulapa ve Bayat üstünden Bolvadin'e varan da Manisa valisi Şehzade Selim'in Saruhan askeriyle buluştu. Gediz yöresinden boz sancak açan şehzade, orduya yeni bir dinlenme, ağalara yeni bir eğlenme çıkardı. Ordu törene durdu ağalar, ol varıp el öptüler, birlikte gelip el öptüler. Sultan Süleyman şehzadesinin el öpüşünden hoşnut, Cihangiri'yle birlikte yanı başında sefere katılmasını buyurdu. Selim savaş sanatını ustasından öğrenmekten sevinçli, buyruğu babasının ellerine kapanarak karşıladı. Sonra başı dik bir kanat komutanı olarak ağalara, beylere, vezirlere bakıp buyruk beklemeye başladı. Törenler bitip şölenler sonuçlanınca şehzadenin çerisiyle sultanın çerisi bir arada ordugah çözdüler. Söğütlü Dere Vadisi'nde yağmura tutulup zorluk çektiler. Selam-ı Aleyk çayırında Mekkâre devşirmenin ardına düştüler, yitirilenleri buldular, yeniden yola koyuldular. İshaklı Akşehir'i, Argınözü Ilgın'ı, Saiteli Germeç Beli'nin geçip Konya'da Kalabat çayırında durakladılar. Toroslardan camuslar yetti, eğiticilerinin zorlamalarıyla boyundurağa alınıp bal yemez toplarına koşuldular. Karadeniz kıyısı Amasya üstünden gelen Şehzade Mustafa'nın sancağı altında Yeşilırmak örneği derneşti. Konya'dan kalkan orduyu karşılamak amacıyla Akhöyük üstünde toplanmaya durdular. Ordu Kırkpınar'ı, Karacadağ'ı, Kabak, Düden, Ereğli'yi geçti. Akhöyük'te denilen Kilimse Ovası'ndan yeniden ordu yah kurulup karşılayıcılarına kavuştu. Törenleri şölenler, toyları düğünler izledi. Mehter vurdu güm güm. Sancak beylerinin, beyler beylerinin, paşaların, vezirlerin ve şehzadelerin, kendi mehteleri sultanınkiyle yarışa durdu. Kat kat çevganiler, saf saf nekkarezenler, ordu ordu neferler bir ağızdan cenk havası vurup, bir ağızdan cenk türküsü okudular. Ve Mustafa'nın eteğine varan paşalar saygılarını, sevgilerini, bağlılıklarını bildirerek elini öptüler. Birlikte yemek yediler, söyleştiler, eğleştiler. Ertesi sabah erkenden babasının yanına götürüp el öptürmek üzere her biri kendi otağına çekilip uykuya vardılar. Sabah müezzinlerin coşkun sesleriyle ağır ağır karanlığı ve uykuyu böldü. Ordugahın her bir köşesinden birbirini yanıtlayan çağrıların kıpırtısı, ovanın yüzünü insan aydınlığıyla bezedi bir iyice. Paşalar derlenip hazırlandılar, toplanıp şehzadelerin otağına vardılar. Mustafa'yı anka kuşunun kanadına bindirince aralarına aldılar. Üç bahadırının hemen üç yanında dönenmesiyle paşalardan koptu Mustafa. İki saf halinde yarılmış ordunun arasından sürekli alkışlarla ağır ağır otağa vardılar. Sipahilerin "Tanrı bağışlasın" naralarına sekbanların "Devletimizin güneşi geçiyor" bağırtıları eklendi. Önüne gelinceye suskun duran Yeniçeri ocağı birden gök gürültüsü örneği gülbank çekmeye durdu. Gülbank naralara karıştı. Gümbürtü otağların süslü tuğralarından gökyüzüne ağdı. Selim'in içi buruldu. Durmaksızın büyüğünün öykülerini dinleyen Cihangir sevinçten kamburuna yaslandı. Gümbürtü yaklaştı. Süleyman tahtından kalkıp iç otağı ayıran perdenin ardına geçti. Cihangir direnmek isteyen de elinden tuttu. Zorla sürükledi. Yan yana otağı boş bırakıp yumuşak minderlerin üstüne oturdular. Paşalar, vezirler, beyler otağa 30 adım kala durdular. Hepsi atlarından indiler. Ellerini göbeklerine kavuşturup babasına kavuşma sabırsızlığındaki şehzadeyi beklediler. Mustafa yere atladı. Karşılayan bostancı başına gelenek olduğu üzere babasının armağanı yakut kakmalı kılıcını, dedesinin armağanı zebercet serpme hançerini uzattı. Hemen yanı başında bitip silahlarından soyunu veren 3 bahadırıyla birkaç adım yürüdü. Bostancı başı yanı başında yürümekteyken kulağına eğildi şehzadenin. "Efendimiz," dedi, "devletlimiz sizi yalnız görmeyi buyurdular." Mustafa durakladı. Kulağına fısıldananı duyan 3 Türkmen bahadır hemen şehzadeye yapıştılar. Gözlerinde Mustafa'nın ilk kez gördüğü bir kurt ışıltısı irkiltti şehzadeyi. Bunca zamandır can yoldaşlığına alıştı insanların bakışlarındaki savunma içgüdüsüyle irkildi. Birkaç adım daha attı. Bostancıbaşı yeniden kulağına eğilirken birden durdu, dikildi, gözleriyle bahadırların yanından kopmalarını buyurdu. Bahadırlar direttiler, bakışlarında olumsuzluk sezmenin hıncı yanıp söndü. Mustafa kesinlikle buyurunca durakladılar. O duraklamada sıyrılıp geçti Mustafa. Gücünü kendine ve Bostancıbaşı'ya kanıtlamanın dikilişiyle topuklarına basa basa yürüdü. Bahadırlar aynı anda birbirlerine bakıp ardınca yürümek istediler. Ne var ki otağı korucuları çoktan bir kale gibi önlerini kesivermişlerdi. Mustafa kendisine saygıyla yol veren korucuların arasından otağa girdi. Girer girmez yanından uzaklaşan Bostancıbaşı'nın gözlerini aradı. Otağın boşluğunun nedenini öğrenme isteği kapıdan beriye yürüyen dilsizlerin iri gövdelerinde eridi. İçinin derinlerinde yükselen bir direnç bahadırların bakışlarındaki anlamda kesinleşti. Kendini babasının ayaklarına atmak amacıyla iç otağa zıplayacakken boğazına geçen bir kemendin tuzağına tutuldu. Direnip dilsizi sürükleyerek yeniden güç aldı. Perdeden doğru yürüyen dilsizlerle karşılaşınca tüm gücünü ellerinde ve sesinde toplayıp bir yandan kendini kollarken bir yandan bağırmaya durdu. "Devletli babam, gör de bak neler işlenmekte!" Sonra çevresinde toplaşıveren dilsizlere saldırdı var gücüyle. Dokunulmazlığının etkisi tümünü yere serince durakladı dilsizler. Bir şehzadeye el sürmenin korkusuyla Mustafa'nın direnci, ellerinde ayaklarında titreme oldu. Kanuni perdenin aralığından dilsizlerin üstüne saldığı ürkünç bakışlarıyla bile deneşip davranmalarında etken olamadı dilsizlerin. Mustafa babasının bakışlarına döndü dimdik. Gözlerinde acının, kurtulma isteğinin ve yakarmanın donuklaşmasıyla sert bakışları yumuşatmayı kurdu. adım adım gerilmeye durdu. Hazır cellatları devin gençsizken askerin arasına atılma çabasına düştü. Dilsizler elleri göbeklerinde kala kalmışlardı. Kanuni başını perdeden uzattı. "Brekoman!" diye bağırdı boğuk boğuk. Mustafa gerilemesini hızlandırdı babasının sesini duyunca. Gözlerinde bir kin yanıp söndü. Otağın kapısına iki adım kaldı. Bir kez dışarı çıksa, bir kez askerin arasına girebilse, askeri bırak bir kez bahadırlarının erişebileceği yere varabilse. Ardından kapıcıbaşı Mahmut Ağa sinsice yaklaştı. Yayının kirişini boynuna geçirdiğin leğin büktü. Mustafa debelenip kurtuldu ilkin. Ama gırtlığını boğan yay seslerini de devinimi de birden durdurdu. Damarları şişti. Gözleri yuvalarından uğradı. Ağzındaki sözcük yarım kaldı. Elleri ayakları titredi, bedeni seyridi ve birdenbire boynu yumuşayıverdi. Mahmut Ağa mosmor kesilmiş şehzadenin ölüsünü otağın içine attı. Bütün çatışmayı izlemiş olan Cihangir otağdan deliler gibi fırlayıp imdat sesleriyle orduya yönelirken bostancılar güçlükle tuttular. Mahmut Ağa palasını çıkardığı gibi elleri göbeklerinde donmuşçasına bekleyen dilsizleri paraladı. Hemen ardından sultanın önünde diz çökerek "Ferman efendimizin" dedi, "düşmanlarınızın ömrü bu kadar olsun." Süleyman güçlükle tutulan Cihangir'i yanına çağırdı. Şehzade duymuyor, görmüyor ve durmaksızın çırpınıyordu. Hekimler nar şerbeti içinde afyon yutturmaya çalışırlarken, Mustafa'nın kapısı kullarını çeviren bostancılar, göz açıp kapayıncaya tümünü kestiler. Üç bahadır şehzadenin kendilerini bırakmasından sonra çemberi yumruklarıyla yarmaya devindiler, başaramadılar. Sonunda Cihangir yutturulan bir koca topak afyonun etkisiyle derin bir uykuya daldı. Mustafa boş otağda kaldırılıp götürülen yedi cellat ölüsünden de yoksun, yalnız ve mosmor uzanıyordu. Sultanın bir işaretiyle cellatların kanıyla ıslanmış otağı halısı Mustafa'nın üstüne dürüldü. Dürüm bostancıların çadırına götürüldü. Otağa yeni bir halı serildi. Sultan ilkin Cihangir'in geri götürülmesini buyuracaktı. Sonra kendinden uzakta pek çok söylentiyi yaymasından çekindi. Çirkinliğine karşın en sevdiği şehzadesini birlikte sürüklediğine pişman oldu bir an. "Mehmed'imin yerine geçirmeseydim keşke, dayanıksızlığını bilmezdim" diye düşündü. Oysa şehzade kardeş kanıyla yunmaya gelir ya da kendi kanıyla. Madem devlete tırmanacaktır kişi, kana dayanıklı olmalı. Olmayan da böyle karılar örneği ayılıp bayılır düşüncesiyle irkildi. İyi ya, bak taht uğruna neler katlanmakta kişi. Kardeş kanıyla yunmak, kendi kanıyla boğulmaktan yeğidir biliriz. Üstelik yasadır. Ne var ki biz kendi oğlumuzun kanıyla yunduk şimdi. Bizden sonra tahtın sahibi olacağı yitirdik. Asıl incinmesi, ayılıp bayılması gereken biz iken. Sanki yüreğimiz dayanmakta mı? Onca zamandır yapmamaya kendimizce ant içmedik mi? Bakışlarını gördük işte. Babasını devirmek isteyen böyle mi gelir otağımıza? Kendine ten gibi yapışan Türkmen korucularından bile koptu. Anlamalıydık içtenliğini. Anlamalıydık ya, tahtta korunmak vardır oğlumuz. Tahtı ve dahi kendini korumak. Olmadı mı? İşte böyle yaklaştığını sandığın an taht da gider can da. Toparlan öyleyse Süleyman, göster askere neyin söylentisini işlediğini. At önlerine önderlerinin boğulmuş ölüsünü. At ki Süleyman tahtında kimsenin gözünün olmayacağını ispatla herkese. Kararıyla dikildi yeniden. Benzinin solukluğu ala döndü. Yaptığını taht için yapmanın inancıyla yerinden doğruldu. Ağır ağır yeniden döşenen otağ divanhanesine yürüyerek tahtına oturdu. Sabah nöbetine kalkan bostancılar, omuz başlarında biten bostancı başının işareti üzerine içinde Mustafa'nın ölüsü bulunan dürümü yüklendiler. Ordu derin uykusundayken omuzlayıp mehter alanına götürdüler. Dürümü yere bırakıp yuvarladıklarında neredeyse alanı kaplayan Çin halısının üstünde kanlı bir çiçek gibi açtı Mustafa'nın ölüsü. Bostancıların gırtlağına bir yumruk yapıştı. Tükrüklerini yutamadılar. Zorlamaları hıçkırık oldu damaklarında. Yaşlı gözlerle bir süre ölüye baktılar. Bostancı başının başını dikmesi üzerine toparlanıp otağ çevresindeki görevlerine yöneldiler. Acılı, suskun ve dimdik silahlarını yüklenip kendilerini işlerindeki kaynaşmaya bıraktılar. Ordugah mehter nöbetinin ardınca ağır ağır uyandı. Gülbank'ın ardından sıralanan müezzin sesleri mahmurluğu kaynaşmaya döndürdü. Dere kıyısında dizelenenler abdest almaya durdular. Kimi toplulukla, kimi kendi başına kıldı sabah namazını. Gün ağır ağır mehter alanının üstünde ağarmaya başladığında yeniçeri, sipahi, sekban ve altı bölük halkıyla cebecisi, alatçısı, mekkaricisi, topçusu ve gönülleriyle ordunun bakışları iki göz haline geldi. Mehter alanına yayılmış halının üstüne yoğunlaşan gün ışığıyla kamaştı ilkin. Hemen ardından tek beden olup sarsıldı, kaynaştı. İpinden kopmuşçasına dağıldı. Kimi ellerini yumruk etti göğsünü dövmeye, kimi parmaklarını tırnak etti saçını yolmaya davrandı. ''Şehzadeyi öldürttüler.'' sözcükleri iki kez yüz bin ağızdan Aköyük çadırının dört bir yanına sıvaştı. Ayrıştı sesler, yankılandı, büyüdü. Uzun, kalın, bitimsiz bir kargış bulutu olup ordugahın üstüne toplandı. Yürüdü bulut. Çadırlardan otağlara ağır ağır kapandı. Yeniçeriler kazana doğru yürüdüler kaldırmakla. Sipahiler at binip vuruşmaya hazırlandılar. Tepe göz gırtlağından çıkan acı bir ağıt bütün kulaklarda zonkladı. Kaynaştı beyinlerde, burgaçlaştı, döndü, döndü, döndü. En onulmaz yerleri delip kanattı. Asker acısından kendini nereye vuracağını bilmedi. Kimi çekti hançerini yüreğine sapladı, kimi kaldırdı kazanı ters çevirip yere çaldı. Acı bir hınç yumağı olarak otağın çevresinde yoğunlaşan buluta doğru yürüdü. Pala bıyıkların altında sımsıkı kapalı ağızlar sözcüklerin çıkışını engelliyordu. Ve engelledikçe sözcükler beyinlerin içinde dönenen acıya uyumlu biçimde sancılıyorlardı. ''Alıverelim başını, kocalmış padişahın. Şehzademizi neylediyse biz de aynını eyleyelim. Suç padişahın değil, onu yanıltanların, 40 yaşındaki civana kıydıranların. Tez kurultay kurup başlarını isteyelim.'' bilinçaltı konuşması gözden göze yayıldı. Otağın önünde toplananlar akıllarına gelen bütün isimleri ardı ardına sıralayarak kelle isteğinde buluştular. Belleklerde dolanan adlar yavaş yavaş bir düzene girmeye başladı. O başlangıçla birlikte okuma bilenlerin ellerinde, bilmeyenlerin dillerinde bir şiir dolandı gümbür gümbür. Hatası gayri muayyen, günahı namalum. Zehi şehidi saidü, zehi şehidi mazlum. Bunun gibi işi kim gördü, kim işitti acep? Ki oğluna kıya bir serveri Ömer meşrep. Getirdi arkasını yire zai-i devrüz zaman, vücuduna sitem-i rüstem ile erdi ziyan. Kıpırdayan dudaklar birbiri ardına sıralanan sözcüklerden öç alırcasına giderek birleşti. Rüstem Paşa ile Kapıcıbaşı Zal Mahmud Ağa'nın kellelerinin alınmasında karara dönüştü. Sultan otağının hemen yanındaki birinci vezir otağının görevlileri, mehter alanındaki ölüyü ilk görenlerden olan Taşlıcalı Yahya Bey'in bir şeyler çiziktirdiğini görür görmez, birini aldıklayın, efendilerinin otağına seyirtmişlerdi. Rüstem şiiri okur okumaz rengi uçtu, yüreğinde ölümün korkusu tortulandı. Özel kullarıyla padişah kullarının iç içe durdukları iç geçitten otağa sarktı. Şiiri sultanın önüne uzattı. Efendimiz, asker galeyan içinde kaynaşmakta. Bunun kelle istemeye dönüşeceği aşikar. Kulunuz başını her dem yolunuza koymuştur. Dahlimiz yoktur ama bağırtılar göstermektedir ki, bizim Şemsi Paşa kulunuzun ve dahi Zal Mahmud ağanızın kellelerini hemen istemektedirler. Dilemekteyseniz bizim başımızı kendiniz alın. Dilemekteyseniz böyle şiir adına şuursuz sözlerle asker kışkırtıcılarının boynunu vurdurun diye hıçkırdı. Tez tedbir alınmayan da kaynaşma öğleye varmaz harekete dönüşür. Ve bir kez de iki kere yüz bin asker harekete geçen de korkarız taşkın gibi eline geleni üze, önüne geleni eze. Başımız size gerekliyse tezden azdimizi buyurun. Ahmet Paşa kulunuz asker arasında sevilir. Ola ki yatıştırmaya sebep olur. Mahmut kulunuzu da buradan uzaklaştırırsanız ele gelmesi olasızdır. Hakan'ın kararlı bakışları sözlerini onaylayınca mührü Hümayun'u koynundan çıkarıp uzattı Rüstem. Süleyman mührünü kendi eliyle aldı. Bostancı başını çağırdı, mührü uzattı. Mührü Hümayun'umuzu Ahmet Paşa kulumuza yaraşır gördük. Tez varıp bildiresin buyruğuna girileyen Bostancı başına baktı bir süre. Bakışlarını Rüstem'e çevirdi. Görürüz ki başın üzere fitne döndürülür oğlum dedi. Bir süre İstanbul'da dinlenesin. Hele seferi Hümayun'umuzu zaferle bitirelim, görelim ötesine gösterir. Rüstem kendini yere attı. İlkin ayaklarını, eteklerini öptü efendisinin. Ardından yüzüne uzanan bakımlı ama buruşuk ve yüzüklerle kaplı ele bastırdı dudaklarını. Ummadığı bir bağışa kavuşmanın coşkusuyla dizlerinin üstünde geriledi. Otağdan çıkar çıkmaz atlanıp has kullarıyla birlikte bilinmeyen bir yönden İstanbul'a uçtu. Taşlıcalı Yahya'nın ağıtı iki kez 100.000 ağızdan aynı ilahinin acılı birliğiyle söylenmeye başlandı. Adlar birbiri ardına sıralandıkça askerin istediği kelleler sırıttı. Şemsi Paşa, Zal Mahmut Ağa çoktan yitiklere karışmışlardı. Asker otağdan da paşa otağlarından da çıkışı engellediğini sanmaktayken höyü aşanlar deniz üstünden canlarını İstanbul'a atmaya seyirtiyorlardı. Bostancıbaşı Ahmet Paşa'nın ak sakallarına doğru uzattı mührü. Paşa ilkin görmez diye geldi, ardından ağır ağır, "Bunca ağır sorumluluğun altına girmeye gücümüz yetmez," dedi. "Söyleyin efendimize kulunu bağışlasınlar." "Efendimiz sizi beklemekteler sultanım," diye yanıtladı Bostancıbaşı. "Buyurunuz, kendiniz söyleyiniz." Ahmet Paşa bir süre çevresindeki görevlilerine bakındı. Mustafa'nın geldiği oyuna mı getirilmek istendiğini düşündü bir an. Mührü yaşam güvencesi olarak eline aldı. Kabullendiğini belirtip öpüp başına koymayı unutmuş görünerek öylece otağa yürüdü. Hakan tahtının üstünde birinci vezirini beklemekteydi. Ahmet Paşa mührü Hümayun'u parmaklarına iğrendiği bir şey sıvanmışçasına kendinden uzakta tutarak yaklaştı. Tahtın ayaklarına kapanarak sultanın eteğini öptü. "Efendimiz," diye dingin sesiyle konuşmaya durdu. "Ordu kaynaşmakta. Size kendi geleceğinizi kurban ettirdiler. Taşlıcalı Yahya kulunuz doğru söyler. Onun bütün söylediklerine askerin de tümü katılır. Böyle bir ortamda sorum yüklenmek olasızdır. Hem de habersiz olduğumuz ve dahi onaylamadığımız bir olguyla karşı karşıya kalınmış iken... Bunu düzenleyenler neyle gerekse temizlemeliler ki devletin çığırından çıkan işleri yerine oturabilsin. Bu yüzden bizi bağışlayın efendimiz. Başından sonuna sorumluluk da yükümlülük de bizimdir. Kul Rüstem'e boşuna söz değdirir ve dahi devlet görevlisi böyle zamanda görev yüklenir. Rüstem'i azlettik ve dahi canını bağışlayacağımıza söz verdik. Varıp İstanbul'a gitmekte. Şimdi görev size düştüyse yerine getireceksiniz. Varın tez divanı toplayıp askeri yatıştırın. Bağışlayın efendimiz, biz mührü Hümayun'u iadeye geldik, kabullenmeyiz. Yanlış işin sorumluluğunu yükümlenip askeri yatıştırmak olası değildir. Biliriz, Rüstem Paşa kulunuz devlet yönetiminde usta ve dahi kişi yıpratmada deneyimle beceri sahibi olduğu katınızca açıktır. Bu yüzden onun sağlığında birinci vezirlik bize yaraşmaz.
Birinci vezirimizi takdir ve dahi tayin yetkisini kimseye bağışlamadık paşa, dedi sert sert Süleyman. Kendi ikrarımız üzere birinden almakta bir başkasına vermekteyiz. Burada söz konusu onunla ya şu ya da bu değil, devletin gerekleridir. Buyuruyor ve dahi hemen göreve başlamanızı bekliyoruz.
İpek katmanların arasından süzülmeye başlayan asker uğultusu Süleyman'ı kaygılandırdı. Ahmet Paşa mührü öyle uzatmış durmakta, bir türlü öpüp başına koyduktan sonra koynuna komamaktaydı.
"Şartınız varsa söyleyin," diye diretti Kanuni. "Asker iyice baştan çıkarılmadan duruma egemen olun. Yok ise biz yeniden kanuna bastırmasını biliriz." Sonra tezden bakışlarını yıktı. Buyruğuna hazır bekleyen kapıcı başıya, "Tez Taşlıcalı Yahya denilen sergerdeyi bulun. Getirin ki nice bir sıvaşmakta katımıza soralım."
"Divan sahibisiniz Hakan'ım," diye atıldı Ahmet Paşa. "Askerin göz bebeğini nahak yere giderdiniz. Şimdi bir de yüreğini söker alırsanız gayrısında sizin bile tutabileceğinizden kaygılıyız. Kulunuza şart sormuştunuz. Biri ozanın bağışlanmasıdır. İkincisi eğer ikrarınız kesin ise azletmeyeceğinize söz isteriz." Uğultu sultan kulaklarında bile bir acının deşilmesi, bir irinin fışkırması etkisini yarattı. Giderek yakınlaştı, giderek dayanılmaz bir hal aldı. Sultan yüzünü buruşturdu, Ahmet Paşa'nın gözlerine baktı koyu koyu. "Ozan ozana kızar," dedi gülümseyerek, "kendinden iyi yazdığını sezinlediğinde. Hoş kıskançlıktır. Taşlıcalı bağışıktır yüzünüz suyuna. Biz de gönüllü değildik. Buyurduğumuzca kızarız bizden iyisini yazdığına.
Kızarız ya, yitirmek yerine aşmayı görev sayarız. O zaman ozanlığın gereği yerine getirilir. Asıl şartınıza gelen de işte size söz paşa, hiçbir koşul altında görevden alınmayacaksınız.
Ahmet Paşa elindeki mührü dudaklarına götürdü. 3 kez öpüp başına koyduktan sonra koynuna yerleştirdi. Hemen otağdan geri çıkarken bostancı başına, ''Divan üyelerine haber iletilsin.'' diye buyurdu. ''Otağımızda toplanacağız.'' Bostancı başının seyirtmesiyle birlikte Ahmet Paşa'nın vezirliği kabullenmediği hemen yayılmıştı orduya. Bir arada olan kızgın asker paşanın davranışını hemen onayladı. İlkin sorumlu tuttuklarını bulup parçalamaya seyirtenler oldu. Hiçbirini hiçbir yerde bulamamanın kızgınlığına Ahmet Paşa'nın yiğit çıkışı su gibi geldi. Öfkeler vezirler arasında kendileri gibi düşünenlerin bulunmasıyla bir öndere kavuştu. Ahmet Paşa Hakan otağından dimdik atına binince koşullarını kabul ettirdiğini anladılar ve kendilerine göre değerlendirmelerinde bu koşulların başında Rüstem ve Şemsi Paşalarla Zal Mahmut Ağa'nın idamı geliyordu. Az sonra divan üyeleri birer birer Ahmet Paşa'nın otağında toplanmaya durunca asker arasındaki kaynaşma da durulmaya başladı. Kesinlikle istemez denen paşanın bir bildiği bir aldığı olmasa görevi kabullenmezdi. Düzenci Rüstem'i bulamamalarının nedeni şimdi ortaya çıkıyordu. Kıydırdığı şehzade ile öte dünyada hesaplaşmaya yollandığı apaçık. Ahmet Paşa görevlilerinin asker arasında durmaksızın yaydığı söylenti öğleye varmadan hınç yumruğunu gevşetmeye başladı. Çaşıtlar durmaksızın yeni birinci vezirin doğruluğu ve yiğitliği üzerine öyküler anlatarak ölçlerinin alındığına inandırdılar sonunda. Gerçekten de suçluların ortalıktan yitivermesi yorumlara olanak tanıyordu. Gün ağır ağır ağır öğün tepesinde dikilirken şehzadenin gömü törenine daldılar. Ve bir şeyler yapmak söylentilerin de etkisiyle alabildiğine uyuma dönüştürdü askeri. Tören biter bitmez yürüyüş buyruğu, at binip yiten sipahlara aldırmaksızın işleyince Ahmet Paşa da, Hakan da önemli bir dönemeci açtıklarının bilincinde gülümsediler. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 46.